Ayrımın 7. Gökteki Çakıl Taşı, Asimov, sayfa 185. 15. Bölüm, Kaybolan Oran. Arvardan ile Şekt, evin ikinci katında camları özenle polarize edilerek tamamen matlaştırılmış bir arka odada buluştular. Paula alt katta kalmış bir koltuğa oturarak uyanık, tetikte gözlerle boş ve karanlık sokakları gözlemeye koyulmuştu. Şekt'in kambur vücudu her nasılsa Arvarda'nın 10 saat kadar önce gözlemlediğinden daha farklı bir havaya sahipti. Fizikçinin yüzü hala bitkin ve son derece yorgundu. Fakat daha önce tereddütlü ve ürkek ifadesinin yerini şimdi neredeyse çaresiz bir meydan okuma almıştı. "Doktor Arvarda'nın," dedi adam kararlı bir sesle, "bu sabahki tavırlarım için size bir özür borçluyum. Beni anlayacağınızı umuyordum."
"İtiraf etmeliyim ki anlamamıştım bayım, ama sanırım artık anlıyorum."
Şekt masaya oturup eliyle bir şarap şişesini işaret etti. Arvardan bir elini olumsuz anlamda salladı. "Sizin için bir sakıncası yoksa ben biraz meyve alacağım."
"Nedir bu?"
"Daha önce hiç bunun gibi bir şey görmemiştim."
"Bir tür portakal," dedi Şekt. "Dünyanın dışında yetiştiğini sanmıyorum. Kabuğu kolay soyuluyor."
Portakallardan birini alıp nasıl soyulacağını gösterdi. Arvardan meyveyi meraklı bir şekilde kokladıktan sonra dişlerini şarap rengi dilimlerinden birine geçirdi. Ardından bir hayret nidası attı. "Vay canına, bu çok lezzetli Doktor Şekt. Dünya bunları ihraç etmeyi hiç denedi mi?"
"Kadimler," dedi biyofizikçi asık bir suratla, "dışarıyla ticaret yapmaya sıcak bakmıyor. Zaten uzaydaki komşularımız da bizimle ticarete yanaşmıyor. Buradaki zorluklardan sadece biri bu."
Arvardan'ın canı sıkıldı. "Bu duyduğum en aptalca şey. İnsanların neler düşünebildiğine şahit oldukça insan zekasından iyice nefret ediyorum." Ömrü boyunca böyle şeylere artık iyice alışan Şekt hoşgörüyle omuz silkti.
"Korkarım bu durum bir türlü çözemediğimiz şu dünya karşıtlığı sorununun bir parçası."
"Bunu çözemememizin tek sebebi kimsenin gerçek bir çözüm bulmak istememesi," dedi arkeolog yüksek sesle. "Dünyalıların kaçı bu soruna galaktik imparatorluğun tüm vatandaşlarından fark gözetmeksizin nefret ederek karşılık veriyor. Nefrete karşılık nefret. Bu neredeyse evrensel bir hastalık gibi. İnsanlarınız sahiden de eşitlik, karşılıklı hoşgörü mü istiyor? Hayır. Çoğu yalnızca üstünlük taslama sırasının onlara geçmesini bekliyor."
"Belki de söylediklerinizde haklısınızdır," dedi Şekt hüzünle. "Bunu inkar edemem. Ama tüm hikaye bundan ibaret değil. Fırsat verildiği takdirde dar görüşlülükten yoksun olan ve insanoğlunun birliğine tüm kalbiyle inanan yeni bir dünyalı kuşağı doğacaktır. Hoşgörülü ve uzlaşmacı bir grup olan asimilasyonistler geçmişte birkaç kez gezegenin iktidarına gelmişti. Ben de onlardan biriyim, daha doğrusu biriydim. Ama artık dünyaya yobazlar hakim. Hem geçmişe hem de geleceğe hükmetmeyi hayal eden son derece milliyetçi insanlar bunlar. İmparatorluğu asıl onlardan korumalıyız."
Arvardan kaşlarını çattı. "Paula'nın bahsettiği şu isyanı mı kastediyorsunuz?"
"Doktor Arvardan," dedi Şekt asık bir suratla, "birini dünyanın tüm galaksiyi fethedeceği gibi saçma bir şeye inandırmak hiç de kolay değil. Ama bu doğru. Fiziksel açıdan cesur biri olduğum söylenemez ve yaşamayı çok istiyorum. O yüzden hali hazırda beni izleyen yerel yönetimin gözünde bir vatan haini olarak görülmeme sebep olacak bir riske girmeme bakarak ortada ne kadar büyük bir kriz olduğunu anlayabilirsiniz."
"Yani," dedi Arvardan, "durum sahiden de o kadar ciddiyse size hemen söylemem gereken bir şey var. Size elimden geldiğince yardım ederim. Fakat yalnızca galaktik vatandaşlık haklarımın izin verdiği çerçevede. Resmi bir yetkim yok. Sarayda ya da naiplik konağında herhangi bir nüfuzum da öyle. Ben neysem oyum. Sadece beni ilgilendiren bilimsel bir keşif gezisine çıkmış bir arkeolog. Madem vatan hainliğini göze aldınız, naiple görüşmeniz daha iyi olmaz mı? O gerçekten bir şeyler yapabilir."
"Bu imkansız Doktor Arvardan. Kadimler beni tam olarak buna karşı izliyor. Hatta bu sabah enstitüye geldiğinizde sizin bir ara bulucu olduğunuzu bile düşündüm. Ennius'un bir şeylerden şüphelendiğini sandım.
Şüpheleniyor olabilir, bunu bilemem. Ama bir ara bulucu değilim, üzgünüm. Ama sırrınızı benimle paylaşma konusunda hala ısrarcıysanız sizin yerinize onunla görüşebilirim.
Teşekkür ederim. Tek istediğim bu. Bir de dünyaya karşı çok büyük bir misilleme yaptıkları takdirde bizim lehimize konuşmanız.
Elbette. Arvardan kendisini huzursuz hissetti. Yaşlı ve eksantrik bir paranoyakla, zararsız ama tamamen üşütük bir adamla konuştuğuna bütünüyle ikna olmuştu. Yine de Paula'nın hatırı için orada kalıp dinlemekten ve adamın nazik deliliğini görmezden gelmekten başka çaresi yoktu.
Sinapsimati'yi duymuştunuz değil mi doktor Arvardan diye sordu Şek. Bu sabah öyle demiştiniz.
Evet duydum. Fiziksel Araştırmalar dergisindeki yazınızı okudum. Hatta cihazınızı Naip'e ve Yüce Bakan'a da anlattım.
Yüce Bakan'a mı?
Ah evet, görmeyi yani reddettiğiniz tavsiye mektubunu isterken.
Bunun için tekrar özür dilerim ama keşke ona anlatmasaydınız. Sinapsimatik hakkında neler biliyorsunuz?
Başarısızlıkla sonuçlanan ilginç bir deney olduğunu, öğrenme kapasitesini arttırmak için tasarlandığını, fareler üzerinde bir dereceye kadar başarı sağlandığını ama insanlar üstünde başarısız olduğunu.
Şekt hayal kırıklığına uğradı. Evet, o yazıdan daha fazlasını öğrenemezdiniz zaten. Cihaz başarısızmış gibi gösterildi ve elde edilen olumlu sonuçlar kasten hasır altı edildi.
Bilimsel etiklere epey aykırı bir hareket bu.
İtiraf ediyorum ama ben 56 yaşındayım bayım ve eğer dünyadaki adetler hakkında az da olsa bilgi sahibiyseniz çok fazla yaşayamayacağımı da bilirsiniz.
60, evet ondan söz edildiğini duydum. Hatta midemin kaldıracağından daha fazla.
Stratosferik uçakla yaptığı o ilk yolculuğu düşündü tatsızca. Duyduğuma göre önemli bilim insanları da dahil olmak üzere bazı kişilere ayrıcalık tanınıyormuş. Aynen öyle. Ama buna Yüce Bakan ile Kadimler Konseyi karar veriyor ve aldıkları karara kimse itiraz edemiyor. Hatta imparator bile. Bana eğer yaşamaya devam etmek istiyorsam sinapsimatiği bir sır olarak saklamamı ve onu geliştirmek için çok çalışmam gerektiğini söylediler.
Yaşlı adam ellerini çaresizce iki yana açtı.
Bu işin sonunun nereye varacağını, makineyi niçin kullanacaklarını nereden bilebilirdim ki?
Niçin kullanacaklarmış peki? Arvardan gömleğinin cebinden bir sigara çıkarıp doktora uzattı ama adam bu teklifi geri çevirdi.
Biraz daha sabredin. Yaptığım deneyler sonucunda cihazın insanlar üzerinde güvenle kullanılacak noktaya geldiğine emin olunca dünyalı biyologlardan bazıları tek tek sinapsimatikten geçirildi. Hepsi de yobazlara yani aşırılıkçılar grubuna yakınlık duyduğunu bildiğim insanlardı. Hepsi hayatta kaldı ama bir süre sonra bazı yan etkiler görüldü. İçlerinden birini tedavi için geri getirmek zorunda bile kaldılar. Onu kurtaramadım. Ama ölüm döşeğindeki sayıklamaları sayesinde neler döndüğünü öğrendim.
Vakit neredeyse gece yarısını bulmuştu. Uzun bir gün olmuş, pek çok şey yaşanmıştı. Ama yine de Arvardan'ın içinde bir şeyler kıpırdandı. ''Sadede gelmenizi çok isterdim.'' dedi gergince.
''Lütfen sabırlı olun. Bana inanmanız için her şeyi anlatmam gerek. Dünyanın tuhaf çevresel şartlarından haberdarsınızdır muhakkak, yani radyoaktivitesinden.''
''Evet, konuyla ilgili epey bilgim var.''
''Peki, radyoaktivitenin gezegene ve ekonomiye olan etkilerini de biliyor musunuz?''
''Evet.''
''O zaman lafı fazla uzatmayayım.'' Sadece dünyadaki mutasyon oranının galaksideki diğer gezegenlere göre daha yüksek olduğunu söylememe izin verin. Yani dünyalıların diğer insanlardan farklı olduğunu iddia eden düşmanlarımız fiziksel açıdan bir dereceye kadar haklı. Mutasyonlar fazlasıyla küçük seviyelerde elbette ve çoğu yaşamsal bir tehlike arz etmiyor. Dünyalılarda meydana gelen kalıcı bir değişim varsa o da gezegenin özel çevre şartlarına olan dayanıklılıklarındaki büyük bir artıştan ibaret. Böylece radyasyonun etkilerine karşı büyük bir direnç gösterebiliyor ve yanan dokularını daha hızlı iyileştirebiliyor.
Doktor Schacht, tüm bu anlattıklarınızı zaten biliyorum.
Peki, bu mutasyon sürecinin insanlar haricindeki diğer dünyalı canlılarda da gerçekleştiğini hiç düşündünüz mü?
Kısa bir sessizlik yaşandı. Aslına bakarsanız hayır dedi Arvard'dan sonunda. Ama düşününce bunun kaçınılmaz olduğu bir gerçek.
Öyle zaten, onlar da değişiyor. Besi hayvanlarımız diğer yaşanılabilir gezegenlere oranla daha çeşitli. Yediğiniz portakal mutasyon geçirmiş meyvelerden biri ve başka bir yerde bulunmuyor. Bu da onu ihraç edilemez kılan pek çok özellikten sadece biri. Dışarılıklılar bu meyveden de en az bizden şüphelendikleri kadar şüpheleniyorlar. Biz ise onu değerli bir şey olarak görüyor, kendimize saklıyoruz. Hayvanları ve bitkileri değiştiren şey mikroskopik yaşam biçimlerini de etkiliyor elbette.
Arvard'dan bu sefer sahiden de içinde küçük bir korku sızısı hissetti. Bakterileri mi kastediyorsunuz?
Bütün ilkel yaşam biçimlerini kastediyorum. Tek hücreli hayvanlar, bakteriler, insanların virüs dediği kendi kendini çoğaltan proteinler.
Tam olarak ne anlatmaya çalışıyorsunuz?
Bence anladınız Doktor Arvard'dan. Birdenbire anlattıklarıma daha fazla ilgi göstermeye başladınız. Bilirsiniz ya, halkınız arasında dünyalıların ölüm saçtığını, bizimle haşır neşir olmanın ölüme davetiye çıkardığını, uğursuzluk getirdiğimizi, hatta nazar değdirdiğimizi.
Biliyorum, bunların hepsi batıl inanç.
Tam olarak değil. Zaten işin ürkütücü yanı da burası. Ne kadar batıl, çarpıtılmış ya da saptırılmış olursa olsunlar, tüm genel inanışların temelinde bir parça gerçek yatar. Dünyalılar bazen vücutlarında başka hiçbir gezegende bulunmayan ve dışarılıklıların bağışıklık kazanmadığı mutasyon geçirmiş bir mikrop taşıyabilirler. Ondan sonra olanlar basit birer biyolojik olaydan ibaret Doktor Arvard'dan.
Arkeolog sessiz kaldı.
Bazen bu hastalıklara biz de yakalanıyoruz elbette diye devam etti Şek. Yeni bir mikrop türü radyoaktif sisleri aşıp bizim tarafımıza geçiyor ve gezegen çapında bir salgın yaşanıyor. Ama dünyalılar er ya da geç buna ayak uyduruyorlar. Nesiller boyunca her yeni mikrop ve virüs çeşidine karşı yeni savunma mekanizmaları geliştiriyor ve hayatta kalıyoruz. Dışarılıklıların ise böyle bir fırsatı olmuyor.
Yani şey mi demek istiyorsunuz dedi Arvard'dan hafif bir baş dönmesi hissederek. Eğer şu anda size dokunursam, sandalyesini geriye çekti, Paula'yla öpüşmelerini düşündü.
Schacht başını olumsuz anlamda salladı.
Tabii ki hayır, hastalığı biz yaratmıyoruz, sadece taşıyoruz. Bu bile nadiren gerçekleşiyor. Eğer sizin gezegeninizde yaşasaydım sizden daha fazla mikrop taşımazdım. Buna özel bir yatkınlığım yok. Burada bile katrilyonlarca mikroptan sadece katrilyonda biri gerçek bir tehdit oluşturuyor. Şu anda enfeksiyon kapma ihtimaliniz bir göktaşının bu evin çatısını delip size çarpmasından daha düşük. Söz konusu mikrop özel olarak aranıp güçlendirilmediği müddetçe elbette.
Odaya bir kez daha sessizlik hakim oldu. Bu seferki öncekinden de daha uzundu. Dünyaların yaptığı şey bu mu dedi Arvard'dan sonunda tuhaf ve boğuk bir sesle. Bunun bir paranoya olduğunu düşünmekten vazgeçmişti, inanmaya hazırdı.
Evet ama ilk başlarda masum sebeplerle yapıyorlardı bunu. Biyologlarımız doğal olarak dünyadaki tuhaf yaşam biçimlerine ilgi duyuyordu. Ve kısa süre önce genel humma denen bir virüsü izole etmeyi başardılar.
Genel humma nedir?
Dünyaya özgü hafif bir hastalık her zaman bizimledir. Çoğu dünyalı çocukken bu hastalığa yakalanır ve semptomları çok ciddi değildir. Hafif bir ateş, geçici kızarıklık, eklemlerde ve dudaklarda iltihaplanma ve can sıkıcı bir susuzluk. 6 gün sürer. Hasta bunun ardından bağışıklık kazanır. Ben geçirdim, Paula da geçirdi. Arada sırada bu hastalığın daha kuvvetli, muhtemelen aynı virüsün biraz daha farklı bir şekli de ortaya çıkar. Buna da radyasyon humması denir.
Radyasyon humması, bunu duymuştum.
Ya, sahi mi? Radyasyon humması olarak anılmasının sebebi insanların radyasyona maruz kaldıktan sonra ortaya çıktığı yanılgısıdır. Aslına bakarsanız radyasyon bölgelerine maruz kalmak sıklıkla radyasyon hummasına yol açar. Çünkü virüs ancak oralarda mutasyon geçirip tehlikeli bir hale gelir. Radyasyon hummasının semptomları 2 saat içinde ortaya çıkar. Dudaklar o kadar kötü etkilenir ki hasta güçlükle konuşur ve birkaç gün içerisinde ölebilir. Şimdi asıl kritik noktaya geliyoruz Dr. Arvard'dan. Dünyalılar kendilerini genel hummaya adapte ettiler. Dışarılıklılar içinse böyle bir durum söz konusu değil. Arada sırada imparatorluk garnizonundaki askerler bu hastalığa yakalanıyor ve radyasyon humması kapmış bir dünyalı gibi tepki veriyorlar. Çoğunlukla da 12 saat içinde ölüyorlar. Cesedi dünyalılar tarafından yakılıyor. Çünkü ona yaklaşan tüm askerler de ölüyor. Daha önce de belirttiğim gibi bu virüs 10 yıl evvel izole edildi. Hava yoluyla geçen çoğu mikropta olduğu gibi nükleoproteinden oluşuyor. Ancak alışılmadık derecede yüksek oranda radyoaktif karbon, sülfür ve fosfor da içeriyor. Alışılmadık derecede yüksek derken içerdiği karbon, sülfür ve fosforun %50'sinin radyoaktif olduğunu kastediyorum. Bu organizmanın hasta üzerindeki etkilerine toksinlerinden ziyade radyasyonun sebep olduğu sanılıyor. Doğal olarak gama radyasyonuna adapte olan dünyalıların bundan çok az etkilenmeleri mantıklı geliyor. Virüsle ilgili ilk araştırmalar radyoaktif izotoplarının nasıl yoğunlaştığını anlamaya yönelikti. Sizin de bildiğiniz gibi çok uzun ve yorucu işlemler haricinde izotopları kimyasal olarak ayırmak mümkün değildir. Söz konusu virüs dışında bunu yapabilen başka bir organizma da bilinmiyor. Ama daha sonra araştırmaların yönü değişti. Lafı fazla uzatmayacağım Dr. Arvard'dan. Sanırım nereye varacağımı anladınız. Dünyada bulunmayan hayvanlar üzerinde deneyler yapılabiliyordu. Ama aynı şey dışarılıklılar için geçerli değildi. Çünkü gezegenimizdeki dışarılıklı sayısı içlerinden birinin hiç kimseye fark ettirmeden kaybolmasını imkansız kılacak kadar az. Planlarının önceden fark edilmesine de izin veremezlerdi. İşte bu yüzden bir grup bakteriyolog sinapsimatikten geçirildi ve kavrayışları müthiş ölçüde geliştirildi. Onlar da protein kimyası ve bağışıklık bilimi üstüne yeni bir matematiksel saldırı geliştirdiler ve böylece galaktik insanları, yani sadece dışarılıklıları etkileyecek bir virüs yaratmayı başardılar. Arvard'dan kendisini perişan hissediyordu. Şakaklarında biriken ter damlalarının yanaklarına doğru aktığını duyumsadı. ''Yani dedi soluk soluğa dünyanın bu virüsü galaksiye yaymaya niyetlendiğini söylüyorsunuz.'' Devasa bir bakteriyolojik savaş başlatacaklarını. Bize mutlak zafer, size de mutlak yenilgi getirecek bir savaş. Aynen öyle. Salgın başladıktan sonra her gün milyonlarca kişi ölecek ve hiçbir şey buna engel olamayacak. Korkup uzayın başka köşelerine kaçanlar virüsü de yanlarında götürecekler. Ve gezegenleri havaya uçursanız bile hastalık başka yerlerde tekrar başlayacak. Dünyadan kuşkulanmaları için hiçbir sebepleri olmayacak. Sadece bizim hayatta kaldığımız şüphe çekmeye başladığındaysa hasar o kadar ilerlemiş, dışarılıklıların ümitsizliği o kadar artmış olacak ki hiçbir şeyin önemi kalmayacak.
Yani hepimiz ölecek miyiz? Zihni bu dehşet verici gerçeği almıyor, alamıyordu.
Belki de ölmezsiniz. Yeni bakteriyoloji bilimimiz iki taraflı çalışıyor. Elimizde bu hastalığa iyi gelen bir antitoksin de var ve onu üretebilecek imkanlara sahibiz. Galaksi çok geç olmadan teslim olduğu takdirde onu kullanabilirler. Ek olarak uzayın en uzak köşelerindeki insanlar salgından kurtulabilir. Hatta doğal bağışıklık kazanan birkaç kişi bile olabilir. Bunu korkunç bir sessizlik takip etti. Arvard'dan duyduklarının doğruluğundan 25 milyara birlik bir oranı tek hamlede silip atan bu korkunç hakikatten bir an için bile şüphe etmedi. Şek tekrar konuşmaya başladığında sesi artık zayıf ve yorgun çıkıyordu. Bunu yapan dünya değil, galaksinin geri kalanından ayrı tutulmanın yarattığı baskıyla sapkınlaşan, kendilerini dışarıda tutanlardan nefret eden, onlardan her ne pahasına olursa olsun dolu dizgin intikam almak isteyen bir avuç lider. Planlarını uygulamaya bir kez başladılar mı, dünyanın geri kalanı da onları takip etmeye mecbur kalacak. Ne yapabilirler ki? Korkunç bir suçluluk duysalar da başladıkları işi bitirecekler. Yeteri kadar galaksi vatandaşının hayatta kalıp daha sonra onları cezalandırmalarını kim göze alabilir ki? Lakin her ne kadar dünyalı olsam da ben her şeyden önce bir insanım. Milyonların iyiliği için trilyonların ölmesi şart mı? Ne kadar haklı olursa olsun tek bir gezegenin öfkesi tüm galaksiyi kuşatan bir medeniyetin sonu mu olmalı? Ayrıca her şey olup bittiğinde daha iyi bir durumda mı olacağız sanki? Galaksinin hakimiyeti yine gerekli kaynaklara sahip olan gezegenlerin eline geçecektir. Ve bizim hiç kaynağımız yok. Dünyalılar birkaç nesil boyunca Trantor'da hüküm sürse bile çocukları en nihayetinde birer Trantorlu olacak. Ve sıra onlara geldiğinde dünyanın kalıntılarına tepeden bakanlar onlar olacak. Ayrıca galaktik bir tiranlığın yerine dünyavi bir tiranlığı getirmenin insanoğluna ne gibi bir faydası olabilir ki? Hayır, hayır. Herkese adalet ve özgürlük sağlayacak daha iyi bir yol olmalı. Yüzünü ellerine gömdü ve boğumlu parmaklarının ardında hafifçe ileri geri sallanmaya başladı. Arvardan adamın anlattıklarını uyuşmuş bir halde dinlemişti. ''Bu yaptığınız kesinlikle vatana ihanet değil Doktor Şek. Derhal Everest'e gideceğim. Naip bana inanacaktır, inanmak zorunda.'' Tam o sırada koşarak yaklaşan ayak sesleri duyuldu. Kapı hızla ardına dek açıldı ve içeriye korku dolu bir yüz girdi.
''Baba, buraya doğru gelen birileri var.''
Doktor Şek'tin suratı kül gibi oldu. ''Çabuk olun Doktor Arvardan, garajı kullanın.'' Onu sertçe ittirmeye başladı. ''Polayı da yanınızda götürün ve benim için endişelenmeyin, ben onları oyalarım.'' Ama arkalarına döndüklerinde kapıda onları bekleyen yeşil cübbeli bir adamla karşılaştılar. Yüzünde hafif bir tebessüm, elinde ise gelişi güzel bir şekilde taşıdığı nöronik bir kamçı vardı. Evin ön kapısına vurulan yumruklar, bir çatırtı ve koşuşturan ayak sesleri duyuldu. ''Kimsin sen?'' diye sordu Arvardan, yeşil cübbeli ve silahlı adama zayıfça meydan okuyarak. Korumacı bir edayla Paula'nın önüne geçti. ''Ben mi?'' dedi yeşil cübbeli haşince. ''Ben sadece ekselansları Yüce Bakan'ın naçizane katibiyim.'' Onlara doğru yaklaştı. ''Sanırım biraz daha bekledim ama çok değil.'' ''Hım, bir kız da var, düşüncesizce.'' ''Ben bir galaktik imparatorluk vatandaşıyım.'' dedi arkeolog sakince. ''Yasal izniniz olmadan beni tutuklamaya ya da bu eve girmeye hakkınız yok.'' ''Ben'' dedi katip boştaki eliyle göğsüne dokunarak, ''bu gezegendeki bütün yasal izinlerin ve hakların ta kendisiyim. Kısa bir süre sonra tüm galaksideki izinlerin ve hakların da sahibi olacağım. Artık hepiniz elimdesiniz, Schwarz bile.'' ''Schwarz mı?'' diye bağırdı Doktor Şek ile Paula neredeyse aynı anda. ''Şaşırdınız mı? Hadi gelin sizi ona götüreyim.'' Arvardan'ın hatırladığı son şey adamın genişleyen tebessümü ve kamçıdan yayılan bir ışık patlamasıydı. Ardından kızıl bir acı dalgası eşliğinde iki büklüm olup bilincini kaybetti. 17. Ayrımın Sonu. Sayfa 196.